Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresi'nin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
وعق الله العظيم.
رحمن Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Mer 1400 Hicri Kameri, 2 Rebiyul Evvel 1443 ve Miladi 9 Ekim 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi romlerinden ardından sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye'nin bölgesel politikaları üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, Neçubela, Öğütleri ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamene.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi Afgan halkına taziyede bulundu. İran Devlet Radyo Televizyon Kurumu Başkanı devir teslim töreni düzenlendi. Dışişleri Bakanı Beşar Esad ile görüştü. Son 24 saatte 173 vatandaş daha koronadan hayatını kaybetti. Türkiye Biden'in sözlerine tepki gösterdi. Ve Irak-Suriye sınırında Amerikan İHA'sı düşürüldü. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Saidabad bölgesinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıdan dolayı bu ülkeye taziye mesajında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Saidabad bölgesinde bir camide düzenlenen ve çok sayıda Afgan vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan bombalı saldırıdan dolayı yayınladığı mesajla bu ülkeyi taziye dileklerine iletti. Cumhurbaşkanı Reisi, çok sayıda masum Afgan vatandaşının terör saldırısı sonucu şehit olması ve yaralanmasından dolayı taziyede bulunarak, bu cinayetin insanlık ve din karşıtı kimliğinin herkesçe bilinenler tarafından ve Müslümanlar arasında anlaşmazlık çıkarma amacıyla gerçekleştiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi taziye mesajında şu ifadelere yer verdi. Kutsal bir yerde ibadet eden çok sayıda masum Afgan halkının şehit olması ve yaralanmasından dolayı Afganistan halkına ve tüm insan toplumuna taziyelerimi sunuyorum. Müslümanlar arasında anlaşmazlık çıkarmak amacıyla gerçekleşen bu cinayet, insanlık ve din karşıtı kimliği herkes tarafından bilinen kişiler tarafından işlenmiştir. Herkes bu tekfirci terör örgütünün Amerika'nın destek ve planları ile büyüdüğünü ve Washington'un son yıllarda terör örgütü IŞİD üyelerinin Afganistan'daki faaliyetlerinden genişletilmesine kolaylaştırdığını biliyor. Amerika'nın Afganistan'a yönelik yeni güvenlik projesinin bir parçası olan terör eylemlerinin devam etmesinin yanı sıra din ve etnik anlaşmazlığın birleştirilmesinden üzüntü duyduğumu dile getirerek İran'ın geçmişte olduğu gibi Afgan kardeşlere tam destek vermeye hazır olduğunu vurguluyorum ve Afgan gruplarının uyanıklı ve kapsayıcı bir hükümetin kurulması ile bu planın büyük bir bölümünün boşa çıkmasını ve Allah'ın izniyle Afganistan halkının huzur yüzünü görmesini temenni ediyorum.
İran Devlet Radyo Televizyon Kurumu'nun yeni başkanı Peyman Cebelli'nin görevine başlaması dolayısıyla İran Devlet Radyo Televizyon Kurumu konferans salonunda bir tören düzenlendi. Muhabirimizin bildirdiğine göre devir teslim törenini İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin özel kalem müdürü, meclis başkanı, sivil ve askeri yetkililer ve milli medyanın bazı yöneticileri ve çalışanları katıldı. Törende eski başkan Ali Askeri'nin 5 yıllık görev süresi boyunca sarf ettiği emekleri takdir edildi. Törende İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin özel kalem müdürü Hüccetül İslam Muhammed Muhammedi Golpaygani, Peyman Cebelli'nin atama belgesini okudu. Ayetullah Hamenei geçen ay Peyman Cebelli'yi İran Devlet Radyo Televizyon Kurumu'nun başkanı olarak atamıştı. Törende konuşan eski başkan Ali Askeri, düşmanlar üretim hareketini hedef aldığı günlerde ve medya üzerinden yumuşak savaş yürüttüğü sıralarda milli medya topluma umut ve neşe aşıladığını belirtti. İran Devlet Radyo Televizyon Kurumu'nun yeni başkanı Peyman Cebelli de törende yaptığı konuşmada milli medya sınırları genişletmesi ve uluslararası boyutlara ulaşması ve her daim dünyaya anlatacak bir sözü olması gerektiğini ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmede ikili ve bölgesel konuları ele aldılar. Emir Abdullah Yan iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasında sıklıkla düzenlenen görüşmelerin İran ile Suriye'nin münasebetlerinin derinliğini gösterdiğini işaretle Esad'ı Suriye'nin sahada uluslararası ve siyasi arenadaki zaferlerine kutladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun son oturumlarında diplomatik ortamın Suriye'nin lehine dönüşünün anlaşıldığını kaydetti. Bakan Emir Abdullah Yan, İran'ın yeni hükümetinin pragmatik olduğunu işaretle zalimce yaptırımlar sürmesi halinde İran'ın sürdürülebilir ekonomik kalkınma programını da takip edeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Afganistan gelişmelerine işaretle İran'ın Afganistan'da Taliban dahil tüm taraflarla temas halinde olduğunu ve onları kapsayıcı hükümet kurmaya da davet ettiğini vurguladı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da görüşmede Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesinin Batı bloğunun çöküşünü gösterdiğini belirterek Afganistan'ın komşuları ve rol sahibi diğer ülkelerin gelişmelerin başarıyla sonuçlanması için müzakere etmeleri gerektiğini ifade etti. Görüşmede Esad Suriye'nin milli menfaatlere doğrultusunda Anayasa Komitesi ile angajman yaptıklarını vurguladı. Suriye Devlet Başkanı İdlib gelişmelerine işaretle işgalin son bulması ile tüm bölgelerin Suriye'nin kucağına dönmesine vurgu yaptı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Şam'da yaptığı açıklamada İran ile Suriye ilişkilerinin stratejik olarak niteledi. Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriyeli mevkitaşı Faysal Miktat tarafından karşılanan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın Suriye ile münasebetlerinin stratejik olduğuna işaretle bu ülkeyle her alanda işbirliğini geliştirmeye çalıştıklarını vurguladı. Bakan Emir Abdullahyan, Suriye'nin gelişmekte olduğuna işaretle terörizmle mücadelede Suriye halkı ve hükümetinin yanında durduğu gibi bundan böyle de İran'ın Suriye'nin yanında durmaya devam edeceğini belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Miktat da İran'ın nükleer dosya ile ilgili çabalarını desteklediklerini işaretle Amerika'nın bu dosya ve diğer bölge konuları manipüle etme çabalarını kuvvetle kınadıklarını vurguladı.
İran ile Türkiye yetkilileri siyasi istişarelerde bulundular. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İran ile Türkiye arasındaki istişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Afganistan, Kafkasya ve Yemen başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirdi. Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter'dan ikili istişarelere ilişkin yaptığı paylaşımda İstişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Ünal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirildiğini duyurdu. Paylaşımda şunlar kaydedildi. İstişarelerde ikili ilişkilerimiz ele alınmış. Ayrıca Suriye, Afganistan, Kafkasya ve Yemen başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Keni Türkiye'deki temasları çerçevesinde AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile görüştü. Dün akşam AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Afganistan'da istikrarın ve bölge ülkelerinin işbirliği içerisinde olması ve Kafkaslar'da barışın sağlanması gibi konular ele alındı. Bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand hazır bulundu. Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Bakri, Türkiye'den önce Katar, Pakistan ve Umman'da temaslarda bulunmuştu. Bu arada 12. Ulaştırma ve Haberleşme Konseyi ve D8 Bakanlar toplantısı için İstanbul'da bulunan İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, Türkiye İletişim ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile görüştü. Görüşmede Zarepur, iki ülke arasında altyapı, sınırdan sınıra transit, sınır ortak veri tabanı ve iki ülke operatörleri arasında işbirliği alanlarının gelişmesini önerdi. Zarepur, İran'ın uydu ve uydu fırlatma alanındaki üstünlüklerine işaret ederek bu alanda Türkiye ile işbirliğine hazır olduklarını belirtti ve 43,5 derecelik yörünge tartışmasına atıfta bulunarak bu sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı. İki ülkenin uluslararası kurumlarda karşılıklı birbirini desteklemesini isteyen Zarepur, Türk mevkidaşından Türkiye'nin İran'ın Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Konseyi'ndeki adaylığını desteklemelerini istedi. Kara İsmailoğlu da önerilen alanlarda Türkiye ve İran arasında işbirliğini desteklediklerini söyledi. Görüşme sonrası iki ülke tarafından ortak bir bildiri yayımlandı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türkiye'de bulunan İran İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, gelişmekte olan ülkeler örgütü iletişim bakanları ile ortak bölgesel veri merkezlerinin kurulması hakkında istişarelerde bulundu. İran İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Zarepur, Türkiye'de düzenlenen gelişmekte olan ülkeler örgütü İletişim ve Bilişim Konseyi toplantısında İletişim ve Bilişim Teknolojileri alanında İran İslam Cumhuriyeti'nin kabiliyet ve ilerlemelerini anlatarak bölgesel platformların geliştirmesi için planlama yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bakan Zarepur bu toplantının marjında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye İletişim Bakanları ve gelişmekte olan ülkeler örgütü Genel Sekreteri ile istişarelerde bulunarak ortak bölgesel veri merkezlerinin kurulması için planlama yapılması zaruretine vurgu yaptı. Gelişmekte olan Ülkeler Örgütü İletişim ve Bilişim Konseyi'nin 12. toplantısı dün 55 ülkeden temsilciler ve bakanların katılımıyla İstanbul'da düzenlendi.
İran Emniyet Teşkilatı Genel Müdürü Tuğgeneral Hüseyin Eşleri, ülkenin kuzeybatı sınırlarının durumu hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatı sınırlarında güvenlik sorunu olmadığını belirtti. İran Emniyet Güçleri Genel Müdürü Tuğgeneral Hüseyin Eşleri, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeybatı sınırlarında güvenlik sorunumuz yok ve güçlerimiz ülke sınırlarını korumaktadır, dedi. Tuğgeneral Hüseyin Eşleri o bölgedeki sınırlarımıza ilave güç ve teçhizat gönderdik ifadesini kullandı. Komutan Eşleri sözlerinin devamında komşu ülkelerinde kendi iç meselelerini çözmelerini ve komşular için bir sorun çıkarmamalarını temenni etti.
Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 zarfında 173 vatandaşın daha koronadan hayatını kaybettiğini duyurdu. Son 24 saatte 173 vatandaşın da koronadan hayatını kaybetmesiyle şimdiye kadar koronadan hayatını kaybeden vatandaş sayısı 122.370 kişiye yükseldi. Sağlık Bakanlığı açıklamasında 7.674 kişide daha korona vakası tespit edildiğini işaretle böylece ülkede koronayı yakalanan vatandaşların toplam sayısı 5.691.634 kişiye çıktı. Sağlık Bakanlığı ayrıca şimdiye kadar toplam 5.201.515 vatandaşın iyileşi veya hastaneden taburcu olduğunu belirtti.
İranlı firmaların Erivan Sanayi Fuarı'na geniş şekilde katıldığı bildirildi. İRİB Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Erivan'da düzenlenen Pan Armenian isimli uluslararası sanayi fuarına İran'dan 10 firma katıldı. Bugün açılan fuara İranlı firmalar inşaat malzemeleri, deri ve sentetik elyaf, petrol ürünleri ve gıda malzemelerini teşhir etmekteler. İran pavyonlarına teşhir edilen ürünler çok sayıda kişi tarafından ziyaret edilmesi İran ürünlerinin Ermenistan piyasasında iyi yere sahip olduğunu gösteriyor.
Türkiye'de yeni anayasa tartışmaları yeniden alevlendi. Ayrıntılı haber arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Türkiye'de yeni anayasa tartışmaları yeniden alevlendi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Birlik Vakfı'nın Çemberlitaş'taki genel merkezinde yeni anayasa ve öze dönüş konulu konferans verdi. Kahraman burada yaptığı konuşmada yeni anayasa çağrısında bulunurken çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nı sarsacak ifadeler kullandı. Değişmez maddeler anayasaya konmamalı, dindar anayasa olmalı, yumuşak bir anayasa olmalı dedi. Muhalefet partilerinden tepkiler gecikmedi. Konuya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Erdoğan AK Parti grup toplantısında şunları söyledi.
Biz Türkiye'nin gündemine getirdiğimiz ülkemizin ilk sivil anayasasını hazırlama teklifimizde gerçekten samimiyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Meclisteki diğer partilerden de kendi hazırlıklarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz. Şayet diğer partilerin anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz.
Konuya ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu Mersin'de nakliyeciler buluşması öncesinde ifadelerde şunları söyledi. Yeni anayasa için AK Parti ile masaya oturmayacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu iktidarla masaya oturma şartını açıkladı. Biz bu sistemden rahatsızız. Bu sistem Türkiye'ye büyük zararlar verdi. Biz bunu gördük, yaşadık ve biz bunu bitirmek istiyoruz. Gelin destek verin. Sizin taleplerinizi de dikkate alarak yeni bir anayasa değişikliği yapalım dedi. İktidarın yeni anayasa yapalım teklifini şöyle değerlendiren Kılıçdaroğlu, Erdoğan gerçeklerden koptu, gerçeklerin dışında etrafındaki insanlara yasal olan olmayan talimatı verebiliyor, onların Erdoğan'a itiraz etme hakları ve yetkileri de yok. Var olan sisteme devam edeceğim diyor. O zaman şu soruyu sormak lazım, var olan sistem devam edecekse niye rol çalıp yeni bir anayasa yazalım diyorlar. Var olan anayasa askıda, hukuk sistemi askıda. Bunun neresini değiştirecekler doğrusu ben de merak ediyorum dedi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Suriye ile ilgili acil durumu uzatan Amerika Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri IŞİD'i yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor açıklamasında bulundu. Biden, acil durumun bir yılına daha uzatılmasını öngören kararı hakkında Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye mektup gönderdi ve gerekçelerini anlattı. Biden mektubunda Suriye'deki ve Suriye ile ilişkili durumlar, özellikle de Türkiye hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri IŞİD'i yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor, bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor ve Amerika'nın ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor ifadelerini kullandı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Başkanı Joe Biden'in Suriye kararnamesini uzatmasının Amerikan kanunlarına göre suç olduğunu söyledi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerika'nın Suriye kararnamesini uzatması ve Türkiye açıklamaları ile ilgili konuştu. Çavuşoğlu, bu mektup kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor dedi. Dışişleri Bakanı PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Bu Amerikan kanunlarına göre suç derken burada bulunma amacının da DAEŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DAEŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz ifadesini kullandı.
Irak kaynakları Amerika'ya ait bir adet İHA'nın Irak-Suriye sınırında düşürüldüğünü duyurdu. Amerikan İHA'sı direniş güçlerine karşı düşmanca operasyon halindeyken direniş gruplarının sinyal karıştırıcı sistemlerince düşürüldü.
Yarın Irak'ta 239 milletvekilinin birlenmesi için seçmenler oy kullanacaklar. Irak'ta yarın 2003 Amerikan işgali sonrası 5.sini gerçekleştirecek genel seçimlerde 167 siyasi parti ve oluşuma bağlı 3.249 aday yarışıyor. Solsunsal adayların 951'i kadınlardan oluşuyor.
Siyonist rejim ordusu bu rejimin Suriye'nin Humus bölgesine saldırı düzenlediğine dair gelen haberler hakkında açıklama yapmaktan kaçındı. Haber kaynakları Siyonist rejimin dün Humus'un T-4 havalimanına füzeli saldırı düzenlediğini, saldırıda 6 Suriyeli askerin yaralandığını duyurmuştu.
İşgal rejiminin Kudüs'teki merkez mahkemesi Yahudilerin Mescid-i Aksa sahası içinde sessizce ibadet edebileceklerine dair kararı iptal ederek Siyonistlerin burada ibadet etmelerinin söz konusu olamayacağına hükmetti.
Ve haber kaynakları Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyonist rejimiyle ateşkesi pekiştirmek için bazı şartlar ileri sürdüğünü bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Kunduz'da kanlı saldırı ve Taliban'ın sorumluluğu etrafında. Cuma günü Afganistan'ın Kunduz vilayetine bağlı Sayed Abad bölgesindeki bir Şii camisinde düzenlenen ve terör örgütü IŞİD'in üstlendiği intihar saldırısı sonucu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybederken 200 kişi de yaralandı. Taliban'ın terör örgütü IŞİD'in bu grup için ciddi tehdit sayılmadığını ileri sürmesinin ardından Kunduz vilayetinde Şii camisinde söz konusu kanlı saldırı meydana geldi. Taliban daha önce yaptığı açıklamada yakında terör örgütü IŞİD'i bastıracağını vurgulamıştı. Taliban açısından terör örgütü IŞİD bu grup için tehdit sayılmasa da terör örgütü IŞİD'in Kunduz vilayetinde gerçekleştirdiği ve onlarca masum insanın kanını akıttığı saldırıyla Afgan halkı için ciddi tehdit sayıldığını ortaya koymuş oldu. IŞİD terör örgütü Afganistan'da dini azınlıklar dahil bu ülke halkı için korkunç şekilde tehdit sayıldığı ve ülkede mezhebi savaşları körüklemeye çalıştığını eylemleriyle ortaya koymakta. Afganistan'daki gelişmeleri takip eden uzmanlardan Mevlevi Naim El-Hak Hakkani, bu bağlamda yaptığı değerlendirmede terör örgütü IŞİD'in dış kaynaklı bir olay olduğunu, Afganistan halkı için sorunlar çıkarmaya çalıştığını, bu grubun Afganistan halkı arasında tefrika ve anlaşmazlık çıkarma peşinde olduğunu vurguladı. Bu arada Amerika ile uzlaşmaya karşı olup Taliban'dan ayrılan bazı kişilerin de Afganistan'daki şiddet eylemlerine katılabileceği düşünülüyor. Afganistan'da meydana gelen benzer patlama ve terör saldırılar, Taliban'ın Afganistan halkının güvenliğini sağlama konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığı anlaşılıyor. Çünkü bu grup aleyhinde Muhammed Eşref Gani hükümetinin istihbarat teşkilatında faaliyet yapan isimler de olup, Afganistan'ın ülke yönetmekte ve güvenliği sağlama konusunda aciz ve güçsüz olduğuna dair bir görüntü vermeye çalışabilirler.
Terör örgütü IŞİD ancak dün Kunduz'da meydana gelen kanlı saldırıyı üstlenerek hala Afganistan'da ciddi şekilde faaliyet yaptığını ortaya koymuş oluyor. Afganistan'da güvenliği sağlaması konusunda Taliban üzerine ağır görev ve sorumluluklar düşüyor. Taliban bir an evvel ülkede terör örgütü IŞİD'e karşı ciddi mücadele başlatması erzem görünüyor. Aksi takdirde terör örgütü IŞİD, Afganistan'da başka kanlı olaylara imza atabilir. Siyaset uzmanlarından Tamim Bahis bu bağlamda yaptığı değerlendirmede terör eylemleri peşinde olan Afganistan halkı karşıtlarının ülkede güvenliğin sağlamasını istemediğini işaretle bu örgütlerin bölgesel ve uluslararası düzeyde yardım aldıklarını ve mezhebi mekanlardaki patlamalar ve saldırıların mezhebi savaş ve çatışma çıkarma hedefiyle olduğunu vurguladı. Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taliban, ülkede halkın güvenliğini sağlamakla sorumlu. Afganistan'da terör eylemi istiren ve masum insanların kanını döken herhangi bir grup, bu ülke halkı ve hükümetinin düşmanı sayılıyor. Bu nedenle Taliban dün Kunduz vilayetinde meydana gelen ve onlarca masum sivilin de hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan intihar saldırısını gerçekleştiren terör örgütü IŞİD başta olmak üzere ülkedeki terörist gruplarla ciddi bir şekilde mücadele vermesi gerekiyor. Taliban Afganistan halkının güvenliğini sağlamakta başarısız kalırsa ilerleyen tarihte kuşkusuz ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacak. Uluslararası camianın da bu grup üzerindeki baskısı artmış olacak.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Putin'in doğal gaz fiyatındaki artıştan Avrupa Birliği'ni sorumlu tutması ile ilgili. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı bir açıklamada Avrupa Birliği'nin doğal gaz politikasını eleştirerek doğal gaz fiyatlarındaki artışın bizzat Avrupa Birliği'nin yanlış politikalarından kaynaklandığını vurguladı. Avrupalı ortaklarımızın uygulamaları bir defa daha hata yaptıklarını ortaya koyuyor diye konuşan Putin, Avrupa Birliği Komisyonu'nun önceki dönem uzun vadeli doğalgaz anlaşmasının önünü kestiğini ve gazın kura göre değişken fiyatlara alınıp satılması sistemine geçiş yaptığını dile getirdi. Öte yandan bu politikanın hatalı olduğu bugün tamamıyla açıktır diyen Putin, bu politikada gaz pazarının belirsizlik faktörlerinden kaynaklanan özelliklerinin göz ardı edilmiş olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü. Böyle olunca tüketici ülkeler fiyat konusunda referans noktalarını kaybederler. Tüm bunlar da sarsıntı ve dengesizliklere yol açar. Bunun sonucunda da şimdi gaz fiyatları tarihi rekorlar kırmakta. Rusya Devlet Başkanı Putin'in bazı Avrupalı ülkelerin Rus Gazprom firmasıyla 25 yıllık doğal gaz sözleşmelerinin çeşitli fazlarını iptal etme kararlarının ardından bu açıklama geldiği ifade ediliyor. Rusya Devlet Başkanı açıklamasında aceleci kararlar ve siyasi girişimlerin kabul edilemediğini, Avrupa enerji pazarındaki mevcut durumun ortaya koyduğunu kaydetti. Avrupa'nın Rusya'dan gelen doğalgaza uzun vadede bağımlılığını azaltma politikasına rağmen hala Avrupa Birliği üye ülkeleri doğalgaz ihtiyacının yaklaşık %30'unu Moskova tarafından karşılıyorlar. Günümüzde Avrupalı ülkelerin Rus doğalgazına ihtiyacı daha da artmıştır. Örneğin Almanya doğalgazının %50'sini Rusya'dan tedarik etmekte.
Avrupa Birliği'nde üretilen doğalgaz miktarının azaldığı ve Norveç ve Hollanda gibi diğer büyük tedarikçilerin payları düşerken Rusya'nın Avrupa'nın doğalgaz arzındaki payı daha da yükselebilir. Bu arada Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattı projesi inşasının bitmesi ve test akışının başlaması Avrupa'nın Rusya'dan doğalgaz ithalatını sürdüreceğini gösteriyor. Avrupa Birliği'nin en önemli ülkesi Almanya, Kuzey Akımı 2 boru hattı projesini her daim desteklemiş olması ve bu projenin hayata geçmesine rağmen Avrupa Komisyonu son senelerde Avrupa'ya doğal gaz tedariki yapan kaynakları çeşitlendirme politikasını da takip ederek Avrupa pazarının sırf Rus doğal gazına bağlı olmamaktan kurtarmaya çalışıyor. Ancak bu politika, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ifade ettiği gibi Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının artışına yol açmış ve Ermenistan gibi bazı ülkelerde doğalgaz krizine yol açmıştır. Avrupa ve İngiltere'de de doğalgaz fiyatı %25 oranında artarken bazı uzmanların değerlendirmelerine göre kış aylarında doğalgaza olan talep artabilecek. Rusya Devlet Başkanı açıklamasının devamında Moskova'nın Avrupa'ya doğalgaz ihracatını artırmaya hazır olduğunu, Gazprom'un bu yılın ilk 9 ayında Avrupa'ya gaz tedarikini %15 artırdığını söyleyerek, böyle giderse Avrupa'ya yeni bir tedarik rekoru elde edebiliriz dedi. Rusya'nın daima güvenilir bir gaz tedarikçisi olduğunu da belirten Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'nın gaz transfer sistemi üstünden başka ülkelere de gaz tedarikini ise bu senenin ilk 9 ayında %8 artırdıklarını kaydetti. Sonuç itibariyle Avrupa Birliği doğalgazın tedarik kaynağı çeşitlendirmeye ve Rusya'ya da bağımlılığını da azaltmaya çalışmaya devam ediyor. Tabii ki bu konuda Amerika'nın politikaları etkili oluyor. Ancak gelinen noktada Avrupa'da yaşanan doğalgaz krizi Putin'in ifade ettiği gibi bu tür yanlış politikalardan kaynaklanmaktadır. Burası Tahran, İranistan Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Selahattin Mehmet'in lanet etti, antikabın nabeti.
Bir an şey, terörüstüne bir hoşum için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Sevgili dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan'da Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile yaptığı görüşmede iki ülkenin savunma sanayi ve İHA alandaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Akar açıklamasının devamında son Karabağ Savaşı'nda Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin stratejik işbirliğinde bulunduğunu ve ikili işbirliklerinin devam edeceğini belirtti. Son günlerde İran'ın kuzey-batı sınırlarıyla ilgili hararetli gelişmeler hala gündemde sıcaklığını koruyor. Özellikle Türkiye ve Pakistan'ın buraya dahil olmaları şimdi gündemde aslında çok soruyu beraberinde getirmiştir. Hala Türkiye'nin yanıtlayamadığı sorular gündemde var ve şimdi İran'ın sınır bölgelerindeki bu gelişmelerin devam etmesi Türkiye açısından ve Azerbaycan Cumhuriyeti açısından hangi muhtemel sonuçlara yol açabilir gibi sorular var. Biz bugünkü sohbetimizde Türkiye'nin bölgesel siyasetler üzerinde konuşmak istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Dünkü sohbetimizin devamında gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi bölgesel anlamda Türkiye'nin siyasetleri hakkında konuşacak olursak son dönem belki sizin de dikkatinizi çekmiştir ve takip etmişsinizdir. Azerbaycan ile yani işbirliği içinde zaman zaman bazı tatbikatlar düzenlendi ama şimdi son günlerde Pakistan'ın da katılımı ile İran'ın kuzeybatı sınırlarında Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Pakistan bir tatbikat düzenledi ve orada bir tür gergin bir ortam meydana geldi. Burada da Türkiye'nin perde arkasında Siyonist lobilerin etkisinde kalarak böyle tatbikata yöneldiği yönünde yorumları ve aslında söylentileri duyduk. Şimdi bu böylesi bir adımlar, yani örnek olarak diyorum bu gelişmeyi. Böylesi adımlar Türkiye'nin komşularla ilişkilerinde ilişkilerini nereye götürür? Özellikle mesela İran ile ilişkilerinde siz böylesi bir adımı nasıl değerlendirirsiniz?
Tabii bu hiç de kabul edilecek bir adım değil. başta Türkiye dediğimiz gibi çok yanlış, Türkiye'ye zarar verecek yaklaşımlar sonucu birçok yerde gücü bulunduruyor. Birçok yerde müdahaleler gerçekleştirmeye çalışıyor ve bunların hepsinin de yenilgiyle sonuçlandığını ne yazık ki görüyoruz. Ne yazık ki dememin özü şu, hani demokrasiye hizmet etmiyor ne yazık ki. Demokrasiye hizmet temelinde gelişen bir yaklaşım elbette ki doğru sonuçlar verir, ilişkileri daha da geliştirir. Şimdi dese ki yani Suriye'de ne işin var? Böyle bir soru sorulmuştu. Türkiye'de hükümet kendini yerden yere buldu. Nasıl böyle bir soru sorulabilir? Ya sorulabilir. Yani niye zoruna gidiyor? Şu güçle bu güçle Azerbaycan'la diyelim tatbikat şeylerinde senin yaklaşımın niye böyle ortaya çıkıyor dediğimizde şimdi yine kendini yerden yere vurabilir. Bunu nasıl söylersiniz diye. Ya söyleriz, bunun açıklamasını yap. Bunun muhasebesini yapın. Yani bütün müdahalelerin aslında doğru muhasebesi yapıldığı zaman bu sonuç ortaya çıkar. Demokrasiye hizmet etmediği ortaya çıkar. Bu noktada yanlış politika izlendiği somut hale gelir. Şimdi bunların da açığa çıkmasını, çok da konuşulmasını istemediği için hükümet birçok şeyin üstünü örtüyor. Öyle muğlakta bırakıyor ve gündemde sanki yokmuş gibi davranıyor. Halbuki böyle bir şey yanlış. Amerika'ya gidecek, bilmem günlerce Biden'la görüşme dileyecek. Ondan sonra bir görüşme olmadan eli boş diyeceğimiz biçimde geri dönecek. Daha sonra Rusya'ya gidecek, Rusya'da beklentisi yerine gelmeyecek. Çünkü bunlar Türkiye'ye kaybettiren yaklaşımlardır. Bunun da özünde tabii ki demokratik mantık eğer Türkiye'de önde olsaydı böyle sonuçlar ortaya çıkmazdı. Türkiye'yi demokratikleştirmeyi hedeflemeyen bir yaklaşımın Türkiye'de geleceği yoktur. Yani bu net olarak görmek gerekiyor. Bu konudaki ısrarın da doğru bir sonuç vermeyeceğini de şimdiden belirtebiliriz.
Tahran Radyosu.
Şimdi Türkiye'nin böylesi hareketlilikleri bölgemizde ister Azerbaycan'la ilgili olsun, Irak'ın kuzeyiyle ilgili olsun, Suriye'de olsun. Şimdi bu hükümeti özellikle kendi çıkarlarını sağlama konusunda ister ekonomi yönde olsun veya her alanda olursa olsun. Şimdi Türkiye'yi daha çok Amerika'ya bağımlı kılmaz mı sizce? Daha çok Rusya gibi ülkelere bağımlı kılmaz mı sizce?
Hayır. Bağımlı olmak zorunda olmayabilir.
Evet.
Gibi. Yani kimi hükümet olur ki kendini yalnız...
Yani şunu ifade etmek istiyorum Mehdi Bey. Bir destekçiye her zaman ihtiyacı var şekline ve konumuna düşüyor. Öyle mi anlıyoruz acaba?
İşte dış desteği esas alan güçler için öyledir, doğrudur.
Evet.
Yani illaki dıştan bir destek peşinde olur. Oysa ki esas destek içtedir. Bu da dediğimiz şekilde doğru bir paylaşım, doğru bir demokratikleşme değişim ve dönüşümünün sağlanması, doğru bir anayasanın bütün halklar, Türkiye'deki bütün halk ve inançların onaylayacağı şekilde bir anayasanın oluşması Türkiye'yi içte güç haline getirecek. Dışta çok fazla ihtiyacı olmayan, aksine dıştakilerin onun peşinde olduğu, ilişki kurmaya çalıştığı bir ülke haline gelebilecektir. Yani gelecek zaten bu şekildedir. Ama diyelim içte sorunlu olduğun zaman yalnızlaşırsın. Bir grup haline gelirsin. Bir grubun iktidarı olursun. İktidarını da ısrarla korumak için elbette Amerika'ya ihtiyaç duyar, Rusya'ya ihtiyaç duyar, bilmem onların desteğine ihtiyaç duyar, Avrupa'nın desteğine ihtiyaç duyar ki bu destek de aslında çok hesaplı bir destek. Eğer sunulursa da çok hesaplı bir destek olur ve kardan çok zarar getirir yani. Yaşadığımızda bunun ispatı olmuştur.
Doğru. Mehdi Bey, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Rica ederim. Başarılar diliyorum.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Röportajımızda Türkiye'nin bölgesel siyasetleri ve son olarak da İran'ın kuzeybatı sınırlarıyla ilgili yaşanan gelişmeleri kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutan Vekili Tuğgeneral Ali Fedevi'nin Amerika'nın skandal bir şekilde Afganistan'dan kaçtığını söylemesi, Amerika'nın Suriye'nin yeraltı zenginliklerine çalmaya devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Keyhan gazetesinde Siyonist rejimin ırkçı politikalarına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayımlanan National News'un haberine göre ırkçı İsrail rejiminin ırkçılığını gizlemeyen İçişleri Bakanı Ayelet Şaket, korsan İsrail'in Filistinlilerle olan sorunu çözmek yerine sorunu yönetmesi gerektiğini söyledi. Irkçı İsrail rejimin İçişleri Bakanı Şaket, İsrail'in bir Filistin devletinin kurulmasını tartışmayacağını söyledi. Milletvekili olduğu 2014 yılında ırkçı rejim tarafından katledilen Filistinlilerin annelerinin de öldürülmesi gerektiğini belirtip, onların çocukları küçük birer yılan diyen Şaket, rejimin eski başbakanı Benjamin Netanyahu tarafından Adalet Bakanlığı'na getirilmişti. Gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde The National News'a özel mülakat veren Ayelet Şaket, şu anki koalisyonda yer alan sağcı, solcu ve merkezci partiler arasında Filistin-İsrail çatışmasının çözümü de dahil olmak üzere iç çatlağa neden olabilecek herhangi bir konuyu ele almama konusunda bir fikir birliği olduğunu söyledi. Halen ırkçı rejimin başbakanlığı yapan Naftali Bennett liderliğindeki aşırı sağcı partinin iki numaralı ismi olarak bilinen Şaket, rejimin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te inşa ettiği Yahudi yerleşim merkezlerini ise yasa dışı olarak nitelemeyi reddetti ve bu yerler için tartışma altındaki yerler ifadesini kullandı.
İtilat gazetesinde İslam-İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Siyonist rejime karşı direniş cephesinin güçlü bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini vurgulaması, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yabancı güçlerin bölgedeki gerginin asıl nedeni olduğunun vurgulanması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Suriye ve Ürdün işbirliğinin Lübnan'ın elektrik sorununun çözülmesine yol açtığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriye, Ürdün ve Lübnan Enerji Bakanları, Lübnan'ın ihtiyacı olan elektriğin Suriye elektrik hatları kullanılarak sağlanması konusunda anlaşmaya vardı. Ürdün Enerji Bakanı Hale Zevati, Lübnan Enerji ve Su Bakanı Velid Feyyad ve Suriye Elektrik Bakanı Gassan Zamin, Ürdün'ün başkenti Amman'da üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Habere göre üç ülkenin enerji bakanlarının yaptığı toplantı sonrasında Lübnan'ın ihtiyaç duyduğu elektriğin bir kısmının Suriye'deki elektrik hatları kullanılarak Ürdün'den temin edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Amerika'nın 2019'dan beri Suriye'ye uyguladığı Sezar yasası yaptırımların Ürdün ve Lübnan'da derinden etkilemiş ve ciddi bir ekonomik kriz ve döviz sıkıntısı yaşayan Lübnan'da akaryakıt kıtlığı başlamıştı.
Hemşeri gazetesinde İranlı diplomatın tekyanlı politikalarının tehlikesi konusunda açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki diplomatı Ali Hacılar'ı günümüz dünyasının korona ve tek yönlü politikalar tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek tek yanlı politikaların koronadan daha tehlikeli olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2. Komitesi tarafından fakirlik, açlık ve gıda güvenliği ile ilgili yapılan oturumda konuşan Hacılar, Birleşmiş Milletler'in siyasi bazı mülahazalarla fakirlik, açlık ve gıda güvenliği ile ilgili raporunda gözlerini gerçeklere kapattığını söyledi. Gelişmekte olan ülkeler aleyhinde tek yönlü uygulamalar ve yasa dışı ambargolar konularına raporda yer verilmemesinin üzücü olduğunu da kaydeden İranlı diplomat, bu önemli hususların göz ardı edilmesinin sadece bu iki raporda olmadığını, maalesef Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin birçok konudaki görüşleriyle ilgili raporlarında da göze çarptığını söyledi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parstü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parstü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı liderinin İmam Hüseyin Askeri Üniversitesi mezuni töreni dolayısıyla konuşması,
İran Dışişleri Bakanı'nın Moskova ziyareti,
ve İran Dışişleri Bakanı'nın beraberindeki heyetle Lübnan ziyareti,
geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei geçen hafta pazar günü video konferans yöntemiyle İmam Hüseyin Aleyhisselam Askeri Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada bölgede yabancı müdahalesinin ihtilaf ve hasara sebep olduğunu belirtti. Başkumandan Ayetullah Hamenei konuyla ilgili olarak başkalarına güvenmekle güvenliğin sağlanmasının sadece bir hayal olduğuna işaretle başkalarına güvenerek kendi güvenliğini sağlayabileceğini düşünenler yakında tokat yiyerek cezasını göreceklerini bilmelidirler, dedi.
İslam İnkılabı liderinin bu bağlamdaki sözleri bölgenin gerçeklerine dayalıdır. Nitekim eserleri Irak ve Afganistan'da ve diğer birçok ülkede görülebilir. Amerika, Vietnam'dan Fars Körfezi ve Batı Asya bölgesine kadar başlattı. Tüm savaşlarda şimdiye kadar birçok utanç verici yenilgiyi tecrübe etti. Tabii ki Afganistan'da askeri varlığının utanç verici bir şekilde son bulması bu gerçeğin bir parçasıdır. 11 Eylül olayları ardından yaşanan olaylar ve Afganistan ve Irak'ın işgal olayları Amerika'nın kendi siyasetleri nedeniyle değerlerini kaybetme sürecine girdiğini gösterdi.
İslam İnkılabı lideri bu gerçekle ilgili şöyle konuştu. Amerikalılar 20 yıl önce Taliban'ı devirmek için Afganistan'ı işgal etti ve bu uzun süreli işgal boyunca büyük hasarlar, katliamlar ve cinayetler işlediler. Fakat tüm bu maddi ve insani masrafların ardından hükümeti Taliban'a verdi ve çıktı ki bu gerçek tüm ülkelere ibret dersi oldu. İslam İnkılabı lideri bu bağlamda Avrupa ve Amerika'nın tartışmalarını işaretle bazı Avrupalılar Amerika'nın hareketini arkadan hançer vurmak adlandırdılar ve Avrupa'nın NATO ve aslında Amerika'ya dayanmadan bağımsız olarak kendi güvenliğini sağlaması gerektiğini söylüyorlar buyurdu.
Amerika yıllarca dünya çapında üstün askeri ve rakipsiz güç olarak gündemdeydi. Fakat Amerikan ordusunun direniş güçlerine karşı Siyonist rejim ve Suudi Arabistan gibi bölgesel ortaklarına askeri destekteki güçsüzlüğü ve benzeri durumlar Amerikan ordusunun haybetinin kırılmasına sebep olmuştur.
Aslında İslam İnkılabı liderinin de belirttiği gibi Amerikalılar müdahale ettiği her yerde oranın halkı tarafından nefret edilmiştir. Fakat tecrübenin de gösterdiği gibi bölge orduları bölge güvenliğini sağlayabilirler. Bu açıdan İslam İnkılabı lideri İran'ın kuzeybatısında bazı komşu ülkelerde yaşanan olaylara işaretle bölge ülkeleri yabancı orduların kendi çıkarlarını korumak için askeri müdahale veya varlık göstermelerine izin vermemeli. Bu sorunların aynı mantıkla ve yabancıların varlığından kaçınılarak çözülmelidir şeklinde konuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, üst düzey bir heyet başkanında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetlisi olarak geçen hafta Salı günü Moskova'ya gitti. Ziyaret sırasında İran Dışişleri Bakanı, Rus yetkililerle bir araya gelerek ikili ilişkiler ve en önemli bölgesel gelişmeler hakkında görüş tahtesinde bulundu.
Söz konusu görüşme, Güney Kafkasya ve Afganistan'daki güncel gelişmelerin terörizm ve işgale karşı stratejik işbirliği çerçevesinde ve ortak tehditler karşısında ortak çıkarları korumak için İran ve Rusya arasında istişarelere duyulan ihtiyacın zaruretinin iki katına çıktığı bir sırada gerçekleşmekte. Bölgede istikrar ve güvenliğin korunmasında aktif ve etkili aktörler olarak İran ve Rusya, çok çeşitli ikili, uluslararası ve bölgesel konularda işbirliği yapmaya ve çok taraflılığı güçlendirmeye kararlı davranmıştır. Moskova'da yapılan resmi görüşmeler de bu amaca yönelikti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Moskova'da gazetecilere hitaben şunları söylemişti. İran, bölgedeki olası sınır değişikliklerine ve bölgede barış, istikrar ve güvenliğe aykırı olan teoristlerin ve Siyonist rejimin varlığına karşı Rus yetkililerinin duyarlı olmasını bekliyor. Dolayısıyla İran ve Rusya arasındaki stratejik ilişkilerin bir diğer önemli yönü de bu ilişkilerin Amerika'nın tek yanlığına karşı etkinliğidir. Amerika'nın Batı Asya'ya askeri müdahalesi bölgede istikrarsızlığa ve güvensizliğe neden olduğu açık ve nettir.
İran ve Rusya'nın ortak stratejisi Batı'nın tek taraflılığına karşı çok taraflılığı güçlendirmek ve geliştirmektir.
Şimdi Batı Asya'daki güvenlik durumu ve askeri denklemleri de değişti ve Amerika birliklerinin Afganistan'dan aşağılanmış bir şekilde çekilmesi bu değişimin bir işareti haline geldi. Bu süreçte Amerika müdahalesine yönelik bölge halklarının nefreti ve Amerika askeri gücünün azalması, İran, Rusya ve Çin gibi güçlü ve bağımsız ülkelerin katılımıyla bölge içi savunma ve güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi gibi bölgesel unsurlar ve faktörler ortaya çıkmakta.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin son dönemde İslam-İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i ile yaptığı telefon görüşmesinde İran ile ilişkilerin geliştirilmesinin Rusya için büyük öneme sahip olduğunu belirterek şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Son zamanlarda ikili işbirliği konusunda kapsamlı bir anlaşma yapılması önerisi memnuniyetle karşılanıyor ve bunu destekliyoruz.
Rusya'nın Barcam Nükleer Anlaşması'ndaki rolü ve barışçıl nükleer programlara katılımı, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği'ne daimi üyeliği, iki ülkenin Kuzey-Güney Koridoru adı verilen ticaret yolunun geliştirmesinde işbirliği yapması, ikili ilişkilerin gelişmesine temel oluşturan alanlar arasında yer alıyor ve esasında ikili ve çoklu ekonomik işbirlikleri geliştirmek için de zemin oluşturuyor. Bu düzeydeki ilişkiler ortak tehditler karşısında tüm siyasi, ekonomik kapasitelerden ve güvenlik işbirliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için iki tarafın sürekli istişarelerde bulunmasını gerektirir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Moskova ziyaretinin önemi ve Tahran'ın Rus yetkililerle yaptığı stratejik görüşmelerden beklentileri bu hedefler doğrultusunda değerlendirilmelidir.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Rusya ziyaretinin ardından Perşembe sabahı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitti. İran Dışişleri Bakanı Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Meclis Başkanı Nevi Bere, Başbakan Necip Mikati ve Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'in yanı sıra Filistinli grupların temsilcileriyle bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanı'nın Beyrut'a gidişiyle eş zamanlı olarak Lübnanlılar sanal ortamda hoş geldiniz hashtagini başlatarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'a verdiği destek için minnettarlıklarını dile getirdiler. İran İslam Cumhuriyeti ile Lübnan arasındaki ilişkiler çok yönlü bir öneme sahiptir. Bu ilişkilerin özelliklerinden biri de Siyonist rejimin saldırılarına karşı direniş hareketinin güçlendirilmesine yönelik stratejik etkileridir.
İran her zaman işgalci Siyonist rejime karşı direnişi desteklemiş. Kritik ve hassas koşullarda Lübnan'ın bağımsızlığını, güvenliğini ve istikrarını savunmuş ve bu yeteneğini çeşitli saha ve aşamalarda kanıtlamıştır. Bu kritik durumlardan biri de Lübnan'daki son akaryakıt krizidir. Lübnan birkaç aydır yakıt kıtlığı krizi ve ciddi ekonomik ve geçim sorunları ile karşı karşıya bulunuyor öyle ki Lübnan'da akaryakıt dağıtım merkezlerinin ve istasyonlarının çoğu bile kapandı.
Uluslararası ekonomi uzmanı Rıza Muhteşempur, İran'ın Lübnan'ın bu ekonomik politik zorluğun üstesinden gelmesine yardım etmedeki rolünün önemini işaretle, İran'ın çıkarları bölgede istikrarı sağlamak, Amerika'nın çıkarları ise bölgede kriz oluşturmak ve ülkelerde ekonomik istikrarı engellemek olarak tanımlanıyor, dedi.
Lübnan'da krizin tırmanması engellemek siyasi ve ekonomik olarak İran'ın çıkarları doğrultusunda tanımlanıyor. Üstelik bu ülkeye petrol ürünleri ihracatı Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarının bir başka hezimetiydi. Zaten bundan önce de petrol ürünlerini Suriye ve Venezuela'ya ihraç etme konusunda İran'ın deneyimi gündeme yansımıştır.
Lübnan Hizbullah Hareketi'nin Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'ın İran yakıt gemilerinin Lübnan'a yardım etmek için hareket ettiğini açıklamasından kısa bir süre sonra Amerika ve Fransa ve bunları takiben Suudi Arabistan, 16 yıl engellemenin ardından Lübnan'da yeni bir hükümetin kurulmasına yeşil ışık gösterdi.
Beyrut'a giden İran Dışişleri Bakanı ülkede yeni hükümetin kurulmasını kutladı ve Tahran'dan talep edilmesi halinde Lübnan'a yardım etmekten asla çekinmeyeceğini belirtti. Emir Abdullayan, Lübnan hükümetinin kurulmasını sorunları aşmak ve dirençli Lübnan milletinin özlemlerine yerine getirmek için önemli bir adım olarak gördüğünü belirterek şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Lübnan'da barış ve istikrarın demokratik bir yolla iç uyumun gölgesinde ve dış müdahaleden uzak bir şekilde sağlandığına inanmaktadır.
2000 yılında Lübnan'ın zaferinden bu yana Siyonist rejimin peş peşe aldığı yenilgiler ve 2006'daki 33 günlük savaşta yine Lübnan'ın zaferi ve Kudüs'ün kılıcı ile özgürlük tüneli muharebelerinde elde edilen zaferler, Lübnan halkının terörizm karşısında Amerikan işgali ve yaptırımlarına galip geldiği gerçeğin işaretidir. İran İslam Cumhuriyeti bu süreçte her zaman Lübnan halkı ve hükümetinin yanında olacaktır. Nitekim İran Dışişleri Bakanı'nın Beyrut'a girişinde belirttiği gibi, İran geçmişte olduğu gibi Lübnan ile kapsamlı ilişkiler geliştirmeye hazırdır.
Muhterem dinleyiciler, haftanın bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce parsday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 22. hikmetli sözünde şöyle buyurur: "Bizim için bir hak vardır. Verirlerse alırız onu. Aksi takdirde gece her ne kadar uzun olsa da hakkımızı almak için harekete geçerek deve sırtına bineriz." Hepimizin yaşayabileceğimiz durumlardan biri başkalarının hakkımızda yaptıkları zulümdür. Bazen kendimizi savunmak çok zor göründüğü için insanın zulmü kabullenmesi ve zalim yetiştirebileceği mümkündür. Hazreti Ali Aleyhisselam kesinlikle bu görüşü kabul etmiyor. Gerçi o hazret bizzat toplumun daha yüksek çıkar ve büyük menfaati için görünüşte zulmü kabul etti. Resulullah Efendimiz rihleti ardından hilafet o hazretin hakkıydı. Fakat ümmetin vahdeti için sessiz kaldılar, hatta kendisi yerine hilafet koltuğuna oturanlarla da işbirliği yaptılar. Fakat bu o hazretin acziyet ve zayıflıktan dolayı zulmü kabul ettiği ve mazlumiyetle övündüğü anlamına gelmez. Zira Nehcül Belaga'nın 6. hutbesinde Cemel Savaşı yaşandığı ve Talha ve Zübeyr'in o hazreti devirme komplosu aşikar olunca imam, "Allah'a yemin ederim, Resulullah'ın hakka yürüdüğü ve Allah onun canını aldığından beri sürekli kendi hakkımdan mahrum kalıyorum." Emirül Mü'minin Nehcül Belaga'nın 172. hutbesinde de şöyle buyurur: "Birisi bana Ey Ebu Talib'in oğlu, sen bu işte hilafet konusunda çok hırslısın, dedi. Ben dedim ki, hayır, vallahi ona veya Resulullah'a uzak olduğunuz halde siz daha hırslısınız. Ben ise ona daha layık ve daha yakınım. Ben hakkımı aradım. Siz benimle onun arasına girdiniz. Engel oldunuz ve ondan dolayı benim yüzüme vurdunuz. Hiç şüphesiz Resulullah Efendimizin halifi ve vasisi olmak için çeşitli yönlerden o Hazret'e daha çok benzeyen ve diğerlerinden o Hazret'e daha yakın olan birisinden daha layık kimse olamaz. Ve bu özelliklere ancak Hazreti Ali aleyhisselam sahiptir. Bu yüzden Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 22. veciz sözünde şöyle buyuruyor. Bizim için bir hak vardır. Verirlerse alırız onu. Aksi takdirde gece her ne kadar uzun da olsa hakkımızı almak için harekete geçerek deve sırtına bineriz. Başka bir ifadeyle sahip olduğumuz hakkı bize verirlerse iyi olur. Fakat vermezlerse hakkımıza ulaşana kadar bu yolda direnir ve yolumuza devam ederiz. Aslında Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın tavsiyesi uyarınca hakkı almak için doğru ve mantıklı çalışmak gerekir. Hatta birçok zorlukla beraber olsa bile. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir diğerini de kısaca sizlere aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber olunca edeyin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerine irdelediğimiz haftalı programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in provokatif açıklamalarda bulunması,
Korsan İsrail'in bölgeye yönelik fitneci girişimleri,
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli gelişmeleriydi.
Geçen hafta Güney Kafkasya bölgesi hala güvensizlik koşulları altında bir ortama sahipti. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye'nin ortak tatbikatlarının düzenlenmesi üzerine İran-İslam Cumhuriyeti ordusu ve devre muhafızları güçleri her türlü tehlikeye karşı koymak için İran'ın kuzey-batı sınırlarına konuşlandı. Buna ilaveten Aras Nehri'nin kuzeyinde ortak tatbikatların peyderpey gelmesinin ardından bölge ülkeleri ve bölgedeki askeri ve güvenlik kurumları da teyakkuza geçti. Çünkü taarruz ve agresif tatbikatlarının düzenlenmesi bölgesel gerginliğin artması ihtimalini iyice artırdı.
Son haftalarda Azerbaycan Cumhuriyeti'nde İlham Aliyev hükümetinin uygunsuz ve istenmeyen bazı hareketleri, bölgedeki siyasi çevreler, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki sosyal paylaşım siteleri kullanıcılarından olumsuz tepkilerle karşılaştı.
Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan göçlerinin saldırı yıl dönümünde yayınladığı mesajda, bundan önce eşine rastlamayan ve beklenmedik bir harekette bulundu. Aliyev açıklamasında açıkça Ermenistan'ın yerine İran'ı dış düşman olarak hitap etti. 2003 yılından itibaren babası Haydar Aliyev'in yerine sürekli olarak bu ülkenin cumhurbaşkanlığı koltuğunda bulunan bu tecrübesiz politikacı, olgunlaşmamış sözler ve açık bir küstahlıkla İran'ın Azeri etnik gruplarını kışkırtmaya çalıştı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden anlaşıldığı gibi Aliyev bir nevi kendini beğenmişlik kompleksine kapılmış ve bu bağlamda kendini dünyada Azerice konuşanların lideri olarak tanıtmaya çalışmaktadır. Özellikle Aliyev'in İran'ın kuzeybatı bölgesinde ordu ve İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'nun ortaklaşa gerçekleştirdikleri tatbikata çok amatörce yaptığı açıklamada, dünyada Azerice konuşanların itirazda bulunmasına değinerek bu hareketin düşmanca olduğunu ifade etmesi bu konunun kanıtıdır.
Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı son aylarda ve yıllarda Bakü ve Ankara'nın ortaklaşa düzenledikleri tatbikatlara yönelik Ermenistan yetkililerinin itirazlarına karşı kendi topraklarında istedikleri eylemde bulunma haklarına vurgu yaparken, İran'ın kendi topraklarında ve sınır bölgelerinde askeri tatbikat düzenlemesini Bakü'ye karşı hasmane operasyonlar olarak görmesi şaşırtıcıdır.
Aslında İlham Aliyev, Nahçıvan'da birkaç ülkeyle ortak askeri tatbikat düzenlerken, hatta Hazar liderleri anlaşmasına aykırı olarak bölge dışı bir ülkeyle Hazar denizine bir deniz tatbikatı düzenlemeye çalışırken ve Siyonistlerin Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran ortak sınırındaki varlıkları hayret verici şekilde artarken, İran'ın vereceği karşılığın hiç şüphesiz sert, ciddi ve kesin olacağı gerçeğine vakıf olması gerekiyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in son sözleri Bakü'deki Siyonist diplomatların ve bazı bölgesel politikacıların aldatmasından kaynaklanıyor. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın özellikle İran'a düşman olarak hitap etme konusundaki açıklamaları Tahran yetkililerinin her zaman Azerbaycan Cumhuriyeti ile yapıcı ilişkiler kurmaya çalıştığı bir ortamda yapılıyor.
İran İslam Cumhuriyeti komşu ve Müslüman ülkeler ile ilişkilerini geliştirmeye dayalı dış siyasetinin önceliklerine göre Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkı ve hükümeti ile ilişkileri geliştirmeye defalarca vurgu yapmıştır. Özellikle bir yıldan az bir sürede ortak sınırın sıfır noktasında yaptığı incelemeler sırasında İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırlarını dostluk sınırı olarak tanıtan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, şimdi belli bazı düşmanların etkisinde kendi söylediklerini değiştirmeye kalkışıyor.
Tahran Radyosu.
Tahran ve Bakü ilişkilerinin gelişmesine düşman tarafların İran ve Ermenistan sınırlarını kapatmak ve hatta işgal etmeye dair bazı siyasetlerin ortaya çıkması dikkate alındığında Aliyev'in Siyonistler ve bazı bölge ülkelerine bağlı diplomatların isteği üzerine böyle bir gündem oluşturdu ve İran ile gerginliğe giriştiği anlaşılıyor.
Hiç şüphesiz İlham Aliyev hükümeti bazı yabancı hükümetlerin boş vaatlerine gönül bağlamıştır. Bakü yetkilileri bölgedeki bazı güçlerin memnuniyetini kazanmakla, Ermenistan'ın bazı topraklarını işgal etmekle İran'ı çıkmazda tutarak güney komşularına bölgesel ve uluslararası sorunlar oluşturabileceklerini sanıyorlar. Halbuki İran 40 seneyi aşkın süredir sultan düzenine karşı ayakta durmuş ve güçlü bir şekilde hayatına devam etmekte. Bu yüzden uluslararası destekler ve üçüncü ülkelerin yardımı ile topraklarını geri alabilen İlham Aliyev hükümetinin güney komşusuna sorun oluşturabileceği çok uzak bir ihtimaldir.
Öte yandan bu bağlamda dikkat çeken başka bir husus İlham Aliyev hükümetinin Siyonist rejim İsrail'i alan açmasıdır. Azerbaycan Cumhuriyeti makam verilen Ermenistan yetkilileriyle rahat bir şekilde diyaloglarını sürdürdüğü bir sırada Bakü hükümetine bağlı siyasi uzmanlar İran'a karşı nefret dalgası oluşturmak için bu ülkenin medyaları aracılığıyla faaliyetlerine yoğun bir şekilde sürdürmektedirler.
Bakü medyasının İran'a karşı propagandaları Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkı ile İlham Aliyev hükümeti arasında komşu ülkeler hususunda ciddi görüş ayrılıklarının olduğunu gösteriyor. Bu hususta bazı Azeri görüş sahipleri yabancı devletlerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin iç işlerine yönelik müdahalelerinin ve etkilerinin ciddi dereceye ulaştığını düşünüyorlar.
Azerbaycan Cumhuriyeti dini cemiyeti lideri Hacı Ilgar İbrahimoğlu bu ülkede kimi garazkar akımların Bakü-Tahran arasındaki siyasi ilişkilerdeki gerilimi bahane göstererek İslamofobi yönünde faaliyet göstermelerine abes ve beyhude bir çaba olarak değerlendirmektedir. Bu tanınmış Azerbaycanlı uzman internetten yayın yapan Müsavva televizyon kanalına verdiği canlı röportajında şu açıklamalarda bulundu. Azerbaycan halkı komünist kafirlerin 70 yıllık hakimiyeti sırasında da İslam'ı korudular ve hiçbir güç İslam'ı bu insanlardan alamadı.
Azerbaycan Cumhuriyeti dini liderleri Siyonist rejim İsrail'in son dönemde İran'a yönelik tehdit içerikli konuşmalarını işaretle ırkçı İsrail rejiminin İran'a yönelik tehditlerini hayata geçirme kabiliyetine sahip olmadığını belirttiler. Son zamanlarda İlham Aliyev, Ermenistan güçlerine yönelik askeri saldırıların başlatılması yıl dönümü dolayısıyla garip bir girişimde bulunarak, dolaylı bir şekilde İran'ı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yeni dış düşmanı olarak tanıttı.
Kuşkusuz Aliyev'in son açıklamaları Bakü'de faaliyet gösteren Siyonist diplomatların aldatmaları ve kimi bölge siyasetçilerinin kışkırtmaları ile gerçekleşmiştir ve sonuçta uzun vadeli olarak Bakü için çıkar sağlayamayacaktır. Hacı Ilgar İbrahimoğlu defalarca Siyonist rejimin bizim topraklar ve şehitlerimizin kanı ile özgürleştirdiğimiz bölgelerden İran'a mesaj göndermemesini söyledik. Bu durum tamamen bizim aleyhimizedir vurgusunda bulundu.
Tüm bunlara rağmen ırkçı Siyonist rejim İsrail hala Aras Nehri'nin kuzeyinde faaliyet göstermektedir. Görünen o ki İran halkı ve hükümetine karşı nefret saçma olayları da Siyonistlerden kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda Aliyev hükümetine bağlı medya organları da koordineli bir şekilde Türkiye, Pakistan ve Siyonist rejimi Müslüman Azerbaycan halkının Karabağ Savaşı'ndaki gerçek ortakları olarak tanıtmaya çalışıyorlar.
Azeri yetkililer, kodlu kuvvetleri ve güvenlik güçleri de sözde Bakü müttefiklerinin bayrağını yükselterek Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkını İran'a karşı nefreti yaymaya zorlaştırmıştır. Ancak 2. Karabağ Savaşı sırasında İran, 1. Karabağ Savaşı'nda olduğu gibi Azerbaycan Cumhuriyeti halkının haklarını destekledi ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. Bu desteğe rağmen bu ülkede İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yaptığı yardımdan bahsetmenin yasaklandı. Hatta bu konuda her zaman itirafta bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın son zamanlarda iki ülke ilişkileri lehindeki açıklamalarını tersine çevirdiği görülmektedir.
Bu koşullar altında Tahran-Bakü ilişkilerinin gelişmesinin düşmanları, İran'la olan düşmanlığı arttırmanın yanı sıra bazı talihsiz olayları dini meselelere bağlayıp Aras Nehri kuzeyindeki Şia mezhebini sahte iddialarla bastırmaya çalışıyorlar. Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkı ise İlham Aliyev hükümetinin politikalarına karşı çıkmaya devam ederek Aliyev hükümetinin de yardımı ile başlayan ırkçı İsrail rejiminin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarındaki varlığını engellemeye çalışıyorlar. Bu görüş ayrılıkları halkın talepleriyle İlham Aliyev hükümetinin emirlerinin uygulanması arasındaki büyük mesafeyi göstermektedir. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti dini cemaatinin liderlerinin bu son açıklamaları bu Müslüman ülkenin hükümeti ve milletinin birbirinden koptuğunu gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsplay.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.